27. kısım. Sayfa 312. Dönüş yolunda Jean bir ATM makinesi buldu. Kuşkusuz şehirdeki tek ATM'ydi. Vize kartını kullandı ve $500 karşılığı Quetzal almayı başardı. Hiç yoktan iyiydi. Uçak biletini aldıktan ve Intercontinental'e ödedikten sonra banka hesabında hiç para kalmamıştı. Tasarruf hesabından 3000 avro cari hesabına virman yapmaları için derhal bankasını araması gerekiyordu. Bir kez daha bu harcamaların onun mahvına ve beş parasız kalmasına sebep olacağını düşündü. Parası azaldıkça bir sonuca doğru ilerliyordu. Paraları aldı, çantasına yerleştirdi. Nikolas'a ödemeyi Cartier saatiyle zamanında 2000 avroya satın almıştı, yapacaktı. Bu saati sevmiyordu. Parasını bizzat ödeyerek almıştı ve kolundaki bu şey ona daima hiçbir zaman hediye almamış olduğunu hatırlatıyordu. Jean Nikolas'a 23.30 için randevu verdi. Akşam yemeğini onunla yemek istemiyordu. Konuşmak da içinden gelmiyordu. Son fantezisini gerçekleştirmeden önce bütün dikkatini toplamak istiyordu. Uğursuz yastığını, özel günlüğünü çalmak için 25 yıl önce ölmüş bir rahibin cesedini mezarından çıkaracaklardı. Sonunda duş yapabildi. Ilık suyun altında. Vücudunu ovalarken yeniden ısınabildi. Dışarıda papağanlar ötüyordu. Sanki Jean için şarkılar söylüyorlar, yıkanırken ona eşlik ediyorlardı. Aynada kendine baktı. Fena değildi. Hem de hiç fena değil. Rengi yerine gelmişti. Julian Moore'u düşündü. Aklına Robert Altman'ın Sosyeteden İnsan Manzaraları adlı filminde aktrisinin eteğini ütülerken kocasıyla tartıştığı sahne geldi. Bu sahnenin izlediğinde onu çok etkilemişti, ne kadar güzel olduğunu düşündü ve aktrisinin de ne denli güzel olduğunu. Teninin ışıltısı, saçlarının kızıllığıyla doğrudan empresyonistlerin elinden çıkmış gibiydi. Eğer Auguste Renoir'ı tanımış olsaydı, kafası yeniden takıldı. 19. yüzyılın sonu, absent, Thomas... Artık ona asla güvenemezdi. Onu çiğ çiğ yiyecek kadar çok kızmıştı. Ama artık kızmıyordu bile. Aklına Anton Ferro geldi. Şu anda onu bile unutmuştu. Nikaragua'da mı kalmıştı? Soruşturmayı bırakıp Paris'e mi dönmüştü? Ya da o? Düşünmekten vazgeçti. Saçlarını fırçaladı. Vücuduna nemlendirici sürdü. Giyindi. Sabahtan beri ilk kez buhar kaplı bu küçücük banyoda kendi sıcaklığının da etkisiyle ısınmıştı. Bulantısı geçiyordu. Yalnızdı, korkuyordu. Ama tuhaf bir şekilde kendini Paris'te olduğundan daha iyi hissediyordu. Daha güçlüydü. Migreni tutmuyordu, kaygı krizleri geçirmiyordu. Artık efeksör almadığını da fark etti. Korkuya meydan okuyordu. Ve ne olursa olsun bu iyi bir şeydi. Restorana indi. Boştu. Camlı verandanın altına, gölün tam karşısına oturdu. Dışarıda hiçbir şey görünmüyordu. İçerinin dekoru her şeyi maskeliyordu. Ahşap masalar, siyah şişelerin içinde mumlar, duvarda sarımtırak, daha çok iç karartıcı, kaba bir sıva. Sözcük itibariyle noir dolması anlamına gelen rastgele bir yemek seçti. Biberli bir sos içinde yüzen, kızarmış soğanlarla marine edilmiş domuz dilimleri ve yumurta beyazıyla süslenmiş tavuk parçaları geldi. Yanında pirinciyle beraber. Yemeye çalıştı. Ama çok baharatlıydı, çok yağlıydı. Ayrıca toprak ve kök acılığı vardı. Bu tat onu alevin sesini hatırlattı. Mısır insanı için ve bütün iştahı kaçtı. ''Hoşuna gitti mi?'' Jean irkildi. Nikolas yanında duruyordu. ''Güç toplamaya çalışıyorum. Bu gece ne yapacağımızı biliyorsun değil mi? Bunun bir yerli için ne anlama geldiğini?'' Jean omuz silkti. Neredeyse öfkeyle yapılmış bir hareketti bu. Nikolas bunu bir küçümseme olarak algıladı. Ladino bu gece Maya karakterine bürünmüştü. ''Tenten ve Güneş Tapınağı'nı okudun mu?'' ''Çok uzun zaman önce. Tenten ve arkadaşları İnka tanrılarına kurban edilecektir. Tenten gazetede o gün bir güneş tutulması olacağını okumuştur. İnfazın o olayın olacağı saatte yapılmasını ister ve bir anda kararmaya başlayan güneşi sanki kendisi için karartmış gibi yapar. Korkan yerler kahramanları serbest bırakır. Yani...'' Mel Gibson'da son filmi Akolipto'da aynı şeyi yapıyor. Yerliler hep bir güneş tutulmasından bile korkan aptal insanlar. Jean kollarını kavuşturdu ve sen diye hitap etmeye başladı. Nereye gelmek istiyorsun? Tüm bunların gerçek bir dayanağı var. Olay sömürge tarihi içinde unutulmuş. Ama Guatemalalı bir yazar, Augusto Monterroso, bunu anlatır. El Eclipse, Güneş Tutulması adlı öyküsünde. Jean derin bir iç çekti, hikayeden kaçış yoktu. 16. yüzyıl, Bartolome Arazola bir misyonerdir. Mayalar onu tutsak almıştır ve kurban etmeye hazırlanıyorlar. Adam bir güneş tutulması olacağını hatırlar. Biraz yerel dil konuşabilmektedir. Eğer onu serbest bırakmazlarsa güneşi karartacağını söyleyerek yerlileri tehdit eder. Yerliler ona dikkatle bakarlar, kuşkuları vardır. Hemen bir meclis toplarlar. Hala bağlı olan misyoner serbest bırakılacağından emin, sakince beklemektedir. Kendinden emindir, üstünlüğünden emindir, kültüründen ve atalarından. Birkaç saat sonra Mr. Nair'in cansız bedeni kalbi çıkarılmış olarak karanlık güneşin altında yatarken yerliler donuk ve ağır bir ses tonuyla Maya astronomları tarafından gelecek yüzyıllar için öngörülen güneş tutulmalarını saymaktadır. Sessizlik. Salonda tek bir sinek yoktu. Tropiklerin onduran sıcağına kavuşabilmek için daha uzaklara, vadinin derinliklerine gitmiş olmalıydılar. Kıssadan hisseyi anlayamadım. Nicholas öne doğru eğildi. Siyah gözler, dar ve bir beyaz yüz, kel bir kafa, kartal gagasını andıran bir burun ve ince dudaklar. Jean, batılı aldatıcı görüntüsünün ardındaki yerli yüz hatlarını şimdi daha iyi keşfediyordu. Atalarının piramitlerinin yapıldığı kireç taşından yontulmuş bir yüz. Kıssadan hisse, dedi hırıltılı bir sesle. Bizi salak yerine koyarak hata yapmaya devam ediyor olmanız. 6. yüzyılda bizim takvimlerimiz sizin bugünkü takvimleriniz kadar kesindi. Bir gün bizim hükümetimiz de yerlilerden oluşacak, Bolivya'daki gibi. Bir başka gün, çok daha ileriki bir tarihte, tanrılarımızın karşısında cinayetlerinizin hesabını vereceksiniz. Popol Vuh'ta şöyle yazar, halkımız asla dağılmayacak, yazgısı uğursuz günlerin üstesinden gelecek. Nicholas katıksız bir Maya'ydı demek ki. Avrupa'yı havasına ve açık tenine rağmen, ırkçı düşüncelerine rağmen, halkının boyun eğmiş olmasına, batıl itikatlarına, tembelliğine sinirleniyordu. Öfkeden kuduruyordu. Bir anda Jean, bu gecenin de bir yerli gecesi olacağını düşündü. Soğuk ve gizli bir öfkenin titreştirdiği bir gece. Gecenin sonunda ne elde edecekti? Sololo mezarlığı köyün göle bakan tepesindeydi. Jean hiç böyle bir mezarlık görmemişti. Mezarların hepsi canlı renklere boyanmıştı. Yeraltı mezarları Deauville'deki alacalı banyo kabinlerine benziyordu. İçlerinde ölü küllerinin bulunduğu kavanozların yerleştirildiği duvarlar ve yine rengarenk benekler, boyalı karolar, plastik çiçek bugitleri. Gerçek bir şenlik alanı. Hansel yeşim adam hiç tereddüt etmeden ilerliyordu. Elinde iki yana ağaçlıklı yolu aydınlatan koca bir fener vardı. Omzun üstüne bir kazma ile bir kürek taşıyordu. Onları taşıma şeklinden mezar açmaya ve kazı yapmaya alışkın biri olduğu anlaşılıyordu. Arkasında Nicholas tedirgin adımlarla onu takip ediyordu. Jean ona kartlarını vermişti. Geldik. Mezarlığın ucuna varmışlardı. Arazi boşluğun kenarında aniden sona eriyordu. Tam karşılarında ay ışığı altında parlayan ve alüminyumdan ölümsüz devasa bir örtü yandıran göl vardı. İlerisinde volkanların yoğun karaltısı. Maya dünyasına hayat veren baş döndürücü kratere göz kulak oluyordu. Jean onu bu şekilde etkileyen şeyin ne olduğunu anlamıştı. Bu manzara kendi ölümsüzlüğüne sahipti. Gölün üstünde Mayaların ilk dönemlerine özdeş olmayan tek bir kırışık, tek bir köknar yaprağı, tek bir rüzgar esintisi yoktu. Aşağı inmemiz gerekiyor. Falez diklemesine iniyordu. Aşağıda döküntülerle, ölü ağaçlarla, iç içe geçmiş çalılarla dolu, uçsuz bucaksız bir alan uzanıyordu. Roberge burada mı gömülü, diye sordu Jean. Size söylemiştim, yerliler onun kendi ölüleriyle birlikte gömülmesini asla kabul etmediler. Jean, lanetlilerin lanetlisi, sonu çöplük olmuş kutsal adam Peder Roberge için üzüntü duydu. Gayri ihtiyari kafasını yıldızlara doğru kaldırdı. Kapkara gökyüzünde toplu iğne delikleri kadar belirgindiler. Sağ tarafta daha alçakta, dağın hizasında parlayan başka yıldızlar da vardı. Yanıp sönen ateş böcekleri ya da çamların ve servilerin arasında yanan meşaleler. Çok uzaktan düzenli aralıklarla bir davul sesi geliyordu. Bu nedir? San Diego Atitla'nın çocukları, dedi Hansel. Tuzuhiller. Panaçal'in kakçikellerini inandırmak için gölün diğer tarafından geliyorlar. Neye inandırmaya? Maximon kültürüne. Maşimo da kim, diye sordu Jean, Hansel'in telaffuzunu taklit ederek. Mezar soyucu gecenin içinde gülümsedi. Bir kötü tanrı, İsa'yı çarmıha yollamış hain Yahuda'dan etkilenmiş bir adam. Etrafında sürekli olarak mutlu ettiği 12 kadar kadın bulunan, sürekli kadın peşinde koşan meşhum herifin teki. Bir Texas şapkası takıyor, boynunda bir kravat var ve kravatın sağından solundan fularlar sarkıyor. Her köyde bir Maximon evi var. Onu ziyarete gelenler rom, sigara ve puro getiriyor. Çünkü sürekli puro ve rom içiyor. Bu herifin tahtadan yapılan maketi kutsal hafta boyunca Katolik azizleriyle birlikte sokaklarda dolaştırılıyor. O bizim doğurganlık azizimiz. Buhar banyosundan fırlamış bir tür iblis. Cinsellik, yaşam enerjisi, toprağın üretkenliği için ona yıkarırlar. Jean hala ormandaki ateşlere bakıyordu. Bu gece de ona dua etmeye mi geliyorlar? Her gece gelirler Chiquita. Aşkunlar, şamanlar ateşler yakarlar. Reçineleri tutuştururlar. İçine aguardiente atarlar. Orta ve Güney Amerika'da tüketilen bir içki. Ve de tütün. Maximon havanın güzel olmasını sağlar, ekinlere yağmur yağdırır, Santiago Atitlan'da doğumlara yardımcı olur, kiliselerde bile alçak kabartmalarda Meryem ile Aziz Petrus arasında tasvir edilmiştir. Aşağı inmiyor muyuz? Grup yola çıktı. Son mezarların çevresini dolaşmaları ve döküntü alanına kadar yuvarlanırcasına inmeleri gerekiyordu. Çalıların arasında konverslerine rağmen Jan'ın ayak bilekleri burkuluyordu. Bu gerçek dışı anın içinde bütün gücünü tüketiyordu. Kuvars ışığı, telaşsız göl, Teksas şapkalı bir Yahuda için yakılan ateşler. Aşağıya varınca pis su dolu bir kanalın üzerine yerleştirilmiş bir tahtaya basarak geçtiler. Sonra çöpler arasında yürümeye başladılar. Biraz daha ileride, sağda. Yağlı kağıtların, parçalanmış kartonların, dışkıların üzerinden atlayarak ilerliyorlardı. Sanki bir bataklığı geçiyormuşçasına bacaklarını yanlamasını açarak geniş adımlarla yürüyorlardı. Her yandan pis kokular yükseliyordu. Çöpler, çürümüş meyveler, hayvan leşleri. Geldik sayılır. Jan dişlerini sıkıyordu. Çalıların dikenleri kotunu yırtmış ve bileklerine batmıştı. Tepedeki ilk ağaçların arasında gizlenmiş otlarla kaplı bir yükseltiye vardılar. Mezar oradaydı. Aslında bir mezardan çok yabani otlarla çevrili, çöplerle kaplı kocaman bir kaya yığınıydı. Taşlar siyah ve mattı. Lav parçaları. Hansel tepeye hakim tümseyin üzerine çıktı. Elini Jan'a uzattı. Onun da yukarı çıkmasına yardımcı oldu. Kimse Nikolas'a yardım etmedi ama çok geçmeden o da yanlarındaydı. Kısa bir süre soluklandılar. Bu taş yığınının baş ucuna üzerinde yazılar bulunan bir mezar taşı dikilmişti. Pierre Roberge. March 18, 1922. In Mons, Belgium. October 24, 1982. In Panachel, Guatemala. Neden İngilizce yazılmıştı? Asıl ilginç olan mezar taşı yazısının altındaki diğer yazıydı. Anceronta Muvebo. Latince olan bu yazı ona bir şeyler ifade ediyor ama çeviremiyordu. Latince dedi Hansel tükürür gibi. Benden mezar taşına bunu yazmamı istedi. Anlamı ne? Hiçbir fikrim yok. Sizin eski şairlerinizin birinden bir alıntı. Çok eskilerden. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Mezar soyucu fenerini kabri aydınlatacak şekilde yerleştirdi. İlk taş blokunu tuttu, 1-2 metre öteye fırlattı ve dişlerinin arasından homurdandı. Hey, sahte beyaz, orada öyle dikilecek misin? Nikolas hiç cevap vermeden kaderine boyun eğdi. Birkaç dakikanın sonunda eğimli toprak tamamen açığa çıktı. Hansel kürekle, Nikolas da kazmayla çalışıyor, yan yana kazıyorlardı. Bir suça ortaklık eder gibi halleri yoktu. Sanki her biri dünya üzerinde tek başınaymışçasına hareket ediyordu. Ağızlarından buhar çıkıyordu. Dakikalar geçti, çukur genişledi. Bir cesedin veya bir tabutun doğal boyutlarına ulaştı. Jean başını kaldırdı. Göl kusursuz bir ayna gibi düz ve parlaktı. Ay tam ortasına yansıyordu. Üzerindeki tepelerde Maximon için yakılan ateşler görüyordu. Yeniden bir sonsuzluk duygusuna kapıldı ama aynı zamanda da gölün yüzeyini her an yırtılacak ve içinden bir canavar çıkacak çok ince bir zar olarak algılıyordu. Madre de Dios. Bağırtı mezarın içinden gelmişti. İki adam gördükleri şeyden şaşkına dönmüş gibi toprak duvara yapışmıştı. Tabutu açmışlardı. Jan içinde ne olduğunu hemen göremedi ya da gördüğü şeyi tam olarak algılayamadı. Eğildi ve Hansel'in fenerini aldı. Cesedin bulunduğu tarafa doğru çevirdi. Ayaklarının üstünde sallandı. Az kalsın çukura düşüyordu, son anda toparlandı. Pierre Roberge'nin cesedi bozulmamıştı. Jean fotoğraftaki yüzü tanımıştı. Fotoğrafının fosforlu yeşil ve çok zayıf haliydi. Adamın vücudu ve dini giysileri bir Latin yakalığı vardı, ince bir liken tüyüyle kaplanmıştı. Bu da onu her türlü bozulmadan korumuş olmalıydı. Görünürdeki tek bozulma yüz hatlarındaki kuruma ve göz çukurlarındaki boşluktu. Gözlerinin yanında golf topu büyüklüğünde iki kara, aslında koyu yeşil delik vardı. Jean, sağduyusunun ve bilgilerinin yardımıyla kendini toparladı. Doğal bozulmazlık olguları sanılanın aksine çok sık rastlanan bir şeydi ve belirli bir açıklaması yoktu. Genellikle kutsal kişi adayı olan birinin cesedi mezarından çıkarıldığında sadece bedeninin korunup korunmadığını görmek için çok iyi durumda olduğu görülürse kilise otoriteleri cesedin kutsallık kokusuna sahip olduğunu ilan ederdi. Bu kokunun cesedin bozulmasını önlediği sanılırdı. Eğer Pierre Roberge bu listede yer alsaydı doğrudan ermişler arasına katılacaktı. İki mezar kazıcı saygı belirtisi olarak diz çökmüş dua ediyordu. Ağızlarından buharlar çıkıyordu. Jean şaşkındı. Zayıflıktan iciş bücüş olmuş fosforlu kadavra, dualarını mırıldanan iki maya ve başların üstünde yanan maksimum ateşleri. Hansel diye bağırdı Jean. Onu esrik halinden uyandırmak için defter. Yerli cevap vermedi. Ellerini göğsünde kavuşturmuş dua ediyordu. Nikolas da aynı trans durumundaydı. Kahretsin diye seslendi yeniden. Defteri alın. Ne o ne de diğeri yerinden kıpırdadı. Jean mezarın içine atladı. Nikolas'ın dizlerine dayanarak Roberge'nin yüzüne doğru yaklaşmaya çalıştı. Sendeledi ve tabutun içine düştü. Ağırlığı altında kadarva cam gibi parçalandı. Derisi bozulmamıştı ancak cesedin içi çürümüştü. Böcekler işlerini içten bitirmişti. Doğrulmaya çalışırken elini cesedin göğsüne bastırdı ve dirseğine kadar içeri gömüldü. Cesedin etleri fosforlu kristal parçaları halinde dağıldı. Diğer eliyle tabutun karşı kenarından destek aldı. İki maya hala dua ediyordu. Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun diye söylendi. Sonunda dönmeyi başardı. Sırtını çukurun duvarına dayadı ve sağ elini din adamının başının altına soktu. Deri kapaklı defter oradaydı. Plastik bir torbanın içindeydi. Elini çekti. Üstü akrepler, kırk ayaklar ve parlak mikalarla kaplıydı. Sırtını dikleştirdi ve topuklarından destek alarak geri geri gitti. Sırtı hala duvara dayalıydı. Dirseklerini kullanarak yukarı çıktı. İki adamı dualarıyla baş başa bırakarak gelecekti ki Hansel onu hatırladı. Ya benim param diye uludu, yeniden dünyaya dönmüştü. Jean ceplerini karıştırdı ve kuatsalları fırlattı. Yıpranmış paralar ışıldayan ceset parçalarının üzerine yağmur gibi yağdı. Bu Jean'ın gördüğü son sahne oldu. Geri döndü ve değerli ganimetini sımsıkı göğsüne bastırıp koşarak uzaklaştı. Bir 13. cuma için bu kadarı ona yeterdi. Otele döndü. Sırtıyla odasının kapısını kapattı. Koşarak geldiğinden yüzü hala alev alev yanıyordu. Falezi tırmanmış, mezarlığı geçmiş, yolu bulmuş ve koşmuştu. Şimdi her şeyi unutması gerekiyordu ve her şeye sıfırdan başlaması. Geceye, hayata, duş, bu kez ilkinden daha az su. Damarlarındaki kanı harekette geçirene kadar yeniden var gücüyle vücudunu ovaladı. Üzerine bir tişört, birkaç polo ceket giydi. Bir kilot, bir eşofman aldı. Çantasında ne buyduysa, ısınmanın başka yolu yoktu. Otelin konforu göz önüne alındığında oda servisi söz konusu değildi ama her odaya yanında çözünür kahveyle birlikte bir su ısıtıcısı bırakılmıştı. Canı kahve içmek istemiyordu ama yeşil çay poşetleri olmadan yolculuğa çıkmazdı. Su ısıtıcısını çalıştırdı. Kaynamasını beklerken bahçeye bakan çift kanatlı balkon kapısının önünde durdu. Mezarlık sahnesi gözünün önüne gelince ürperdi. Yeşil surat, parçalanmış iskelet, mayaların duaları. Su ısıtıcısının klik sesi onun suyun hazır olduğunu bildirdi. Çayını hazırladı. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Çeneleri duyarlılığını yitirmişti. İlk yudumu dikkatsizce aldı ve boğazı yandı. Olsun, daha iyiydi. Sıcak. Sıcaklığın şu veya bu şekilde içine işlemesi, iliklerine kadar onu ısıtması gerekiyordu. İçindeki korkuyu eritene kadar. Yatağa oturdu ve başın ucundaki komodinin üzerine bıraktığı plastik torbanın içindeki deri ciltli deftere baktı. Tam uzanıp alıyordu ki aklına takılan bir şey onu durdurdu. Bir ayrıntıyı aydınlatması lazımdı. Cep telefonunu aldı ve Emmanuel Abusson'un numarasını tuşladı. Burada saat 2'ydi. Paris'te de sabahın 9'u. İyi misin diye sordu Abusson içten bir sesle, onu tanır tanımaz. Yurt dışındayım soruşturmam için. Ama sen iyi misin? Nasihatlerine uyuyorum. Katilimin izini sürüyorum. Öyleyse bu açılan her şey yolunda. Tepelerde tüzehillerin yaktığı ateşler, dikenlerin arasında yaşayan Roberge'nin cesedi. Ölünün göğsüne gömülen dirsek. Öyle diye sinirli sinirli güldü Jean. Bir şey öğrenmek için seni aradım. Seni dinliyorum. Acorrento Moveba kelimeleri sana bir şey ifade ediyor mu? Elbette. Vergilius'un annesinden bir alıntı. Cümlenin tamamı şöyle. Flectere sinegeo superos. Acorrento Movebo. Anlamı da şu. Yüksekteki tanrılara diz çöktüremezsem en azından Acheron'u atlayıp geçeceğim. Ya da eğer istersen cehennemi karıştıracağım. Cehennemi karıştıracağım. Daha iyisi söylenemezdi. Roberge cani bir çocuk yetiştirmişti. Koynunda yılan beslemişti. Onun işlediği cinayeti üstlenmişti. Sonra da intihar etmişti. Mezar taşı yazısı da bu bakımdan mükemmeldi. Teşekkürler Emmanuel. Seni arayacağım. Sevinirim, evet. Tüm bunların sonunda nereye vardığını öğrenmek isterim. Bunu öğrendiğimde ilk bilen sen olacaksın. Jean telefonu kapattı. Çayından bir yudum daha aldı. Şimdi sıra naylon torbayı açmaya gelmişti. Kıvrımların arasından bir sürüngen fırlayabileceğini düşünerek dikkatle açtı. Dışarıda yağmur yağdığını fark etti. Gök delinmişçesine yağan şiddetli bir sağanak. Buna karşılık kendini güvende hissetti ve bu duygu ona iyi geldi. Defterin sayfaları kendiliğinden açıldı. Bir fotoğraf sayfaların arasından kayarak dizlerinin üstüne düştü. İyi başlangıç diye düşündü. Fotoğrafı aldı ve baktı. O an içi parçalanıyormuş gibi bir hisse kapıldı. Bu silahlı iki avcı arasında duran çıplak bir çocuk fotoğrafıydı. Adamlar geldiler onu yakalamıştı ama çocuğa hakim olmakta zorlanıyor gibi bir halleri vardı. Belli etmemeye çalışsalar da korkuları yüzlerinden belli oluyordu. Aralarında duran çocuk bir yaratığa benziyordu. Bir raşitik kadar zayıf, bedeni hayvan kıllarıyla, ağaç kabuklarıyla ve yapraklarla kaplı bir çocuk. Kara vücudu eğri ve asimetrikti. Üzerindeki kabukların ve çerçöpün altındaki teninde yumrular, apseler ve yara izleri görülüyordu. Ama yüzüyle kıyaslandığında bunlar hiçti. Bir delinin maymunu andıran acımasız ve korkunç yüzü. Jean'ı şaşırtan şey bu yüzün kabuslarındaki Gollum'a az çok benzemesiydi. Yaratık ona hiç de yabancı gelmiyordu. Anton Ferro'nun banyo penceresinden Porque Tevas diye tıslayan yaratıktı bu. Otopark köşelerinde iliğini emmek için kurbanlarının kemiklerini parçalayan canavar. Joachim diye mırıldandı. Tüm gücünü toplamak ister gibi düşüncelerini bastırdı ve yüzünün ayrıntılarına dikkatini vermeye çalıştı. Hiç tarak ve makas görmediği her halinden belli diken diken siyah saçlar. İnsana kendini bir jungle'da aniden bir leş yiyiciyle karşılaşmış gibi hissettiren bir surat. Sanki 100 yaşındaki birinin suratı gibi kemikli, 7 veya 8 yaşındaki bir çocuğun yüzü. Kasılmış ve yamuk bir ağızdan fırlamış dişler. Bir etoburluk ve acımasızlık göstergesi olan bu ağızda da gözlerdeki şiddet görülüyordu. Titrek, yorgun ama hep tetikte olan siyah göz bebekleri. Bu bakışların ardında korku ve saldırganlık bir çatışma halindeydi. Bu gözler size bakmıyordu. Kaçıyordu. Ürkmüş bir halde kendi şiddetine hayranlıkla seyrediyordu. Kafasının içinde dolanan, debelenen, uluyan öldürme çılgınlığını. Vahşi bir çocuk. Bir orman çocuğu. İnsanların aldığı eğitimden yararlanamamış bir çocuk. Doğanın şiddetinin kölesi haline gelmiş bir yaratık. Bu ilkel şiddet çocuğun ellerinde çok daha belirgindi. Tırnakları uzamış bu çolak ellerde tek bir tüy yoktu. Ama daha bu yaşta yıpranmışlardı. Özellikle de normal ellere göre duruşları farklıydı. İçe doğru dönüktü. Jean fotoğrafın arkasını çevirip baktı. Campo Alegre, Formosa, 23 Haziran 1981. Fotoğrafı yatağın üzerine bıraktı ve yeniden defterin sayfalarına döndü. Pierre Roberge'nin yazısının düzgünlüğüne hayran oldu. İblisin kurbanı olmuş bir rahibin veya panik halindeki birinin yazısına benzemiyordu. Gördüklerini ayrıntılarıyla not etmek isteyen, her şeyden vazgeçmiş bir adamın yazısıydı bu. Sayfaları karıştırırken güzel bir sürprizle karşılaştı. Günlük Fransızca yazılmıştı. Yatağa oturdu, sırtını duvara yasladı. Bacaklarını karnına doğru çekti ve çenesini dizlerine dayadı ve okumaya başladı. 27. kısım sonu, sayfa 322. Yabancı kelimeler. Quetzal. Quetzal. Julian Moore. Julianne Moore. Robert Altman. Robert Altman. Tenten. Tenten. Mel Gibson. Melgibson. Apokalipto. Apocalypto. El Eclipse. Güneş tutulması. Eclipse. Augusto Monterroso. Augusto Monterroso. Bartolomé Arazola. Bartolomé Arazola. Solola. Solola. Deville. Deauville. Cartier. Cartier. Maximon. Maximon. Aziz Petrus. Azizpetrus. March. Marjh. Mart. In Mons. Belgium. Inmons. Belgium. October. Ekim. October. In Panajachel, Guatemala. Inpanajachel. Guatemala. Acheronta Movebo. Acheronta Movebo. Campo Alegre. Campo Alegre. Formosa. Formosa.